8. ayrım, sayfa 135. Kitaplarımı, belgelerimi, notlarımı karıştırırken, yeni bir araştırmaya başlarken duyduğum o tarifsiz mutluluk yayıldı içime. Birkaç aylığına kiralamış olduğum bu perili evin hayaletlerinin ağırlığından sıyrılmaya başladım. Türkiye, İstanbul'dan ve Bizans'tan ibaret değildi kuşkusuz. Karmaşık sorunları olan, siyasal ve ekonomik çalkantılar içinde bir ülkeydi. Böyle ülkelerde olur böyle şeyler. Latin Amerika'da, hemen yanı başımızda, hatta Meksika'da bile olmuyor mu? Mısır'a her gidişimde gözlemlediğim çöküntü, korkunç sefalet, İsrail'den Filistin'e, Orta Doğu'yu kana bulayan şiddet. Cezayir'deki kanlı olaylar, din uğruna gırtlakları kesilerek öldürülenler. Ya Irak? Körfez Savaşı neye yaradı? Hiç. Ne için yapılmıştı ki zaten? Dünya dikensiz gül bahçesi değildi, biliyordum. Ama ben, rastlantıyla da olsa, bahçenin dikensiz bölümünde kalmayı başarmıştım bugüne kadar. Bundan da hoşnuttum. Siyasal konulara gençliğimden beri fazla ilgi duymam. Üniversitedeyken öğrenci olaylarına karışmadım. Siyasal kulüplere üye olmadım. Çekindiğimden değil, ilgimi çekmediğinden. Zaten benim okuduğum bölümler hiçbir zaman fazla politize olmamıştır. Yine de üniversite ortamının etkisiyle seçimlerde oyumu hep demokratlara verirdim. Siyasetin geçiciliği değil, tarihin ve sanatın kalıcılığı çekiyordu beni. Belki de hiçbir yerde kendimi tam oralı hissetmediğim, vatanım diyemediğim, böyle bir ihtiyaç da duymadığım için gerçek vatanımı tarihin efsanelerinde arıyordum. Bundan şikayetim yoktu. Köksüzlüğümü bir eksiklik gibi değil, bir ayrıcalık gibi yaşıyordum. Türkiye, sanat tarihçileri için bir hazine, sosyal bilimciler içinse mükemmel bir laboratuvardır, derdi Profesör Ünsalan. Ben laboratuvarla değil, hazineyle ilgiliydim. Yarınki şehir gezisi için hazırlıklarımı bitirdikten sonra acıktığımı fark ettim. Çevrede küçük şık lokantalar, kebapçılar, kafeler olduğunu biliyordum. Belki bir pizzacı bile bulabilirdim. Artık en ummadığınız ülkede, en ummadığınız bir semtte pizza hata rastlamak mümkün. Tam evden çıkıyordum ki kapının anahtarını hatırladım. Anahtar kümemi nereye koyduğumu unutup her seferinde uzun uzun aramak eski huyumdur. Hep de en son baktığım cepte çıkar. O sırada evin telefonu çaldı. Telefon numaram henüz kimseye vermemiştim. Şaşırdım. Biraz da canım sıkıldı. Herhalde ev sahiplerini arıyorlar. İsteksiz bir sesle alo derken derinin sesini tanıdım. Ses çıktıktan sonra düşündüm de eğer isterseniz alışana kadar şehri gezdirebilirim size. Arabam var. İstanbul'da arabasız dolaşmak tam bir sefalettir. Taksi bile çözüm değildir. Aslında yürüyerek, düşünerek, istediğim yerde durarak, havayı koklayarak, gereğinde bir kitaptan birkaç satır okuyarak tek başıma dolaşmak istiyordum. Ama genç kızın iyi niyetli ve işten teklifini reddetmek gerçekten de kabalık olacaktı. Sizi çok zorlamayacaksa sevinirim dedim. Tamam, evi biliyorum. Yarın saat 10'a doğru gelip sizi alırım. Anahtar tahmin ettiğim gibi en son baktığım cepten pantolonumun arka cebinden çıktı. Kapıyı çekip güzel bir yemek hayaliyle kendimi sokağa attım. Çarşı caddesine paralel yollardan birinde temiz ve şık bir kebapçı görmüştüm. İnsan çocukluk lezzetlerini kolay unutamıyor. Kapalı çarşıdaki dükkana uğradığım günler babamla bahçe kapıdaki ünlü kebapçıya gider, Urfa kebabı, üstüne de künefe yerdik. Pek çok Türkçe sözlüğü unuttuğum halde künefenin adını da lezzetini de hiç unutmadım. İşte fırsat ayağımda. Artık istediğim kadar kebap yiyebilirim. Çarşıya doğru yürüdüm. Çarşı meydanında toplanmış kalabalık gözüme pek olağan görünmedi. Polis minibüsleri ve çok sayıda polis yolu kesmiş, kimlik kontrolü yapıyor, arabaları ve yayaları yan yollara yönlendiriyordu. Yabancı olmanın verdiği içgüdüsel bir korunma duygusuyla o tarafta gitmekten vazgeçip meydana açılan sokaklardan birinin başındaki çiçekçi kadınlara ne olup bittiğini sordum. Anarşistlerin çarşıdaki bir banka şubesine molotof attıklarını, neyse ki iş saati bittiği için bankada kimse olmadığını söylediler. Sakin ve kanıksamış bir halleri vardı. İlgisiz olduklarını bile söyleyebilirim. Bir yandan molotofun ne olduğunu anımsamaya çalışırken gözüm renk renk çiçeklere takıldı. Bir demet beyaz kır papatyası aldım. Rengarenk çiçekler arasında başında allı güllü, yeşil yemenisi, altın dişleri ve altın küpeleriyle bağdaş kurup oturmuş, solmuş karanfillere makyaj yapmaya uğraşan çingene kadına istediği paranın yarısını uzatırken ''Ben yabancı değilim, buralıyım, çiçek fiyatlarını bilirim.'' dedim gülerek. Arkamdan söylemesini aldırmadan kazıklanmamış olmanın keyfinden çok yabancı olmadığımı göstermenin huzuruyla elimde papatyalar ara yollardan yan sokaktaki kebapçıya yöneldim ve 1,5 porsiyon Urfa söyledim. Ertesi gün saat tam 10'da geldi. Asıl amacının ona sözünü ettiğim fotoğrafları görmek olduğunu ille de evin içine girmekteki ısrarından anlamalıydım. Arabanın kapıda durduğunu pencereden görmüştüm. Çoktan hazırdım. Hemen çıkabilirdik. Kapıyı çalmasını beklemeden açtım. Hazırım dedim. Let's go. Ama o bir bardak su içmek istediğini söyleyip içeri daldı. Evin yabancısı olmadığını, hiç duraksamadan mutfağa yönelmesinden ve bardakların durduğu dolabı ilk uzanışta bulmasından anladım. Ev olduğu gibi duruyor dedi oturma odasına göz gezdirirken. Elindeki su bardağından ufak yudumlar alıyordu. Öyle pek susamış bir hali yoktu. Eskiden nasıldı bilmiyorum. Ben hiçbir şeyin yerini değiştirmedim. Zaten kitaplarım ve giysilerimden başka eşyam da yok. Eşyaların yerlerini değiştirmeye, yaşadıkları mekanlara kendi damgalarını basmayı meraklı olanlar çoğunlukla kadınlardır. Biz erkekler bulduğumuz yere konu veririz. Bazı evler insana değişmezlik duygusu verir. Bizim Ankara'daki evde öyledir. Sanki her şey bulunduğu yere bir daha sökülmemecesine çakılmış gibidir. Düzenli, özenli ve iç sıkıcı. Bilirim, bizim İstanbul'daki evimiz de öyleydi. Ağır eşya ve tıklım tıklım antika doluydu. Değerli bir eşyayı kırmamak için çok dikkat etmemiz gerekirdi. Hatta Büyükada'daki yazlık evde bile sözünü ettiğiniz o donmuş, katılaşmış düzen vardı. Amerika'ya yerleştikten sonra her şey değişti. Amerika, insanın düzenini de zevkini de sadeleştirip basitleştiriyor. İşlevsel olan önem kazanıyor. Babam da böyle söylerdi. Amerikan pragmatizmi ve faydacılığı teknolojiyi geliştirip maddi ilerlemeyi sağlarken güzellik duygusunu, estetiği, soyut düşünceyi ve felsefeyi kısıtlaştırıyor derdi. Amerika da garip bir ülke. O pek ünlü basmakalıp tanımla söylersek sonsuz imkanlar ve büyük çelişkiler ülkesi. Orada budalalıkla deha, akılla inanç, yoksullukla zenginlik sürekli yarış halindedir. Ama örneğin şu yapmak istediğim araştırma. Sivri akıllı bir Bizansçının var olup olmadığı kuşkulu bir sur kapısını araması için küçümsenmeyecek bir fon ayırabilen tek ülkede Amerika. Beni pek dinlemiyordu. Aklı başka yerlerde gibiydi. Elindeki yarı dolu su bardağını masanın üstüne bırakırken gözü cam bir kaseye yerleştirdiğim bembeyaz papatyalara ilişti. Ne güzel papatyalar dedi. Nereden buldunuz? Biliyor musunuz? Ülkü de çok sever papatyaları. Sonra büfenin üstünde duran ahşap kutuya doğru yöneldi. Sözünü ettiğiniz fotoğraflar bu kutuda mı? Başımı salladım. İçime birine ait özel bir eşyayı kendisine sormadan, hakkım ve yetkim olmadan başka birine veriyormuşçasına bir huzursuzluk yayıldı. O kutuda olduğunu nereden bildiniz peki? Siz söylemiştiniz ya, dedi. Bütün eşyanın ebediyen aynı yerde durduğu, o düzenli ve iç sıkıcı evlerde kutuların içinde ne olabileceği de bellidir. Kutuyu açmış, mavi damarlı kristal şeffaflığındaki ince uzun parmakları ile fotoğrafları karıştırmaya başlamıştı. Adı Umut olan çocuğun bisikletli fotoğrafı ile Paris'te Sen Nehri kenarında annesiyle çekilmiş fotoğrafı kutunun hemen üstündeydi. Bulmakta gecikmedi. Elini alıp uzun uzun baktı. Parmakları titredi mi, yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Umut'un gözleri, dedi yüzünde yine aynı garip gülümseme ve bir Meryem tasviri dinginliğiyle. Umut'un gözleri diye tekrarladı. Bir şey mi dediniz diye sordum içimde büyüyen huzursuzluğu bastırmaya çalışarak. Bisikletli çocuğun fotoğrafını uzattı. Ülkü oğlundan söz etmişti ama Umut'un fotoğrafını daha önce hiç görmemiştim. Bu resimdeki çocuğu sanki bir yerden tanıyor gibiyim. Nereden çıkartamıyorum ama tanıyorum. Uzattığı fotoğrafa bir kere daha dikkatlice baktım. Ben bu çocuğu, hayır bu çocuğun bakışlarını daha önce de görmüştüm duygusu. Karşımda durmuş, gözlerini bana dikmiş, bir şeyler söylememi bekliyordu. Kim? Hangisi? Çocuk mu? Derin mi? Umut'un bakışları, derinin bakışları. Fotoğrafı hiçbir şey söylemeden geri verdim. Bir an duraksadı, yeniden o kutuya koyup koymamakta ikirciklendi sanırım. Cüzdanımı alayım da çıkalım, geç kalmayalım dedim yatak odasına doğru yürürken. Aslında cüzdanım cebimdeydi. Fotoğraflarla ilgili rahatça karar verebilsin diye onu odada yalnız bırakmak istemiştim. Odaya döndüğümde ahşap kutunun kapağı kapanmıştı. Gece eve gelince ilk işim kutuya bakmak oldu. İki fotoğraf da orada değildi. O gün yedi kuleye, surlara, kapılara, Konstantinopolis'in kalbine, Bizans kalıntılarına gitmedik. Bunları gezecek çok zamanımız olacak dedi derin. Mekanların işlevsel sürekliliği tezinizi test etmek için kenti kuşatan yeni surları görmelisiniz önce. Yüksek duvarlı, korumalı, lüks siteleri ve yoksul varoşları, eski kentin yedi tepesini çepeçevre kuşatan gecekondu yüklü yeni tepeleri ve Marmara sahilleri boyunca uzanan beton yığınlarını İstanbul sandığımız o küçük çekirdeğin çevresindeki sonsuz ve sınırsız kenti. Sizin Konstantinopolis'inizin en dirençli surları bile İstanbul'un gecekondu mahallelerinin varoşların görünmeyen duvarları ya da sitelerin elektronik gözetlemeli, alarmlı, korumalı kapıları kadar güvenli değildi. Onların arasındaki uçurumun yanında sur duvarları, surların önündeki hendekler, çocukların kumlara kazıdıkları çukurlar gibi kalır. Daha dün Emirgan sırtlarında çiçek açmış erguvanlar arasında tam da anlattığı gibi kapısında korumaların beklediği, tüm geçişlerin sıkı denetim altında olduğu bir sitede şoförlü, hizmetçili, aşçılı bir villada görüşmemiş miydik? Bu söylem o eve ne kadar yabancıysa o konuğun uyumlu parçası, süsü gibi duran şu zarif kıza da o kadar yabancıydı. Profesör Mete Ünsal'ın yurt dışında birlikte katıldığımız bir panelde ön yargılı bir dinleyicinin konumuzun dışında kalan, aslında profesörü güç durumda bırakmayı amaçlayan bir sorusuna verdiği cevabı hatırladım. Türkiye'yi oryantalist ön yargılarınızla veya turistik gözlemlerle anlayamazsınız demişti Mete. Toplumsal sınıflarla o sınıfların taşımaları gereken ideolojik değerlerin ve söylemlerin böylesine karşıt, böylesine çelişik olduğu bir başka ülke bulmak zordur. Türkiye'de işçiler kapitalizmin değerlerini savunur, burjuvalara hayranlık duyarken en sıkı komünistler varlıklı kesimlerden, burjuva kökenli aydınlardan çıkar. Ne Türklerin, ne haklarını savunduğunuzu iddia ettiğiniz Kürtlerin, ne de diğerlerinin gerçeğini kendi batılı şablonlarınızla kavrayabilirsiniz. Kız toplumsal uçurumlardan, sınıfsal farklılıklardan mı söz ediyordu, yoksa basit bir gözlemini mi aktarıyordu? Varoşlarla zengin semtleri arasındaki uçurum onu gerçekten şaşırtıyor mu yoksa korkutuyor muydu? Çocukluğumun İstanbul'unda da zengin ve yoksul semtleri vardı. Ada vapurlarının arkasındaki açık mavi koltuklu lüks mevkide oturur ve fark öderdik. Nişantaşı kule dibine, Şişli Osman Bey Balat'a, Fener'e, Bebek Gültepe'ye benzemezdi. Babam yoksul mahallelerdeki eski Arap evlerin eskici fiyatına satılığa çıkarılan enkazı arasında değerli bir parçaya rastlama umuduyla bıkmadan usanmadan dolaşır. Bir defasında inanılmaz şey, Zeyrek'te yarısı yıkılmış, yarısında bekarların kaldığı harap bir konakta oldukça yıpranmış ama gerçek bir Ayvazovs gibi bulmuştu. Zengin bir konakta veya Maçka'da, Teşvikiye'de, Ayazpaşa'da muhteşem bir apartmanda ekspertiz yapmak ya da mülkleriyle ilgilenmek için şehrin dört bir yanına koşturur, İşe alıştırmak amacıyla tatil aylarında beni de yanında götürürdü. Haliç'in Pera'nın arka sokaklarını, Fener'deki eski Rum evlerini, Zeyrek'teki yıkık ama hala içinde barınılan ahşap konak kalıntılarını, Kasımpaşa'nın, Tarlabaşı'nın küf, sidik, çöp ve lağım kokulu, sefertası gibi kat kat binalarını çocuk yaşımda görmüş, içlerindeki yaşama göz ucuyla da olsa tanık olmuştum. O zamanlarda zengini fakiri, yerlisi Anadolu'su, gecekondu mahalleleri ve seçkin semtleri olan bir kentti burası. Ama arada gözle görülür sur duvarları, derinin sözünü ettiği uçurumlar yoktu. Belki çocuk halimle ben sezinlememiştim. Belki de aradan geçen yıllarda çok şeyler değişmiş, şehir başkalaşmıştı. Beni böyle peşinde sürükleyerek ne yapmak, neye varmak istediğini bilmiyordum. Sanırım kafasındaki soruları biriyle paylaşmaya ihtiyacı vardı. Benim arayışıma yardımcı olmak değildi gerçek niyeti. Beni kendi arayışına ortak etmeye, yabancılığımın tarafsızlığından ve kendi çevresinde yok hükmündeki bir yabancıyla sır paylaşmanın tehlikesizliğinden yararlanmaya çalışıyordu. Ona boyun eğdim. Derinin amacı ne olursa olsun, kentin bugünkü yapısını kavramaya yardım edecek birkaç günlük bir tur fena olmayacaktı. Bir acelem yoktu. Üstelik halinden beklenmeyecek şaşırtıcı davranışlar olan bu kız beni gitgide daha fazla ilgilendirmeye başlamıştı. Tanımlayamadığım çekiciliği nereden geliyordu? Asıl etkileyici olan bakışlarıydı. San Vitale'deki mozaikte İmparatorcu Theodor'un nedimesinin donuk, dingin yüzündeki soru dolu bakışlarla Ravenna'daki Meryem tasvirinin buğulu derin bakışlarındaki kaynağı belirsiz ışık vardı gözlerinde. Otelin limonluğunda karşılaştığımız gün yanındaki yakışıklı ama taşralı edalı suskun delikanlı kimdi? Koruması mı, arkadaşı mı, sevgilisi mi? Yok canım, sevgilisi olamaz. Neden olmasın? Sonra o kadın, Ülkü. Ortada olmadığı halde bütün hikayeleri merkezi gibi görünen, kenarları tırtıllı, eski fotoğraflarda basma intiharisinin etekleri ve uzun saçları rüzgarda uçuşan, yıllar sonra kısacık saçları, Parisyen giyimi ve havasıyla sen boylarında olduğuyla poz vermiş kadın. Derinle kadının ve oğlunun ilişkisi, derinin babasının ölümüyle kadının ilişkisi, el yazması, şiirle efsanenin ve gerçeğin ilişkisi. Başında erguvan tacı, erguvan giymiş, yaraları erguvan. Kutsal bilgeliğe doğru yürüyor dizeleri, erguvanlarla şehrin, şehirle benim, bizim, hepimizin ilişkisi, soruların ve arayışın çekiciliği. Derinin peşine takıldım. Surlardaki gizli kapılarının, izini sürmek yerine 1000 yıl daha yaşlanmış, adı gibi kendi de değişmiş, sadece efsanesi ve efsanelerin yarattığı gizleri kalmış şehrin kalbine doğru, bazen benim ona, bazen onun bana rehberlik ettiği bir yolculuğa çıktık. Mayıs ayı geçmiş, yaza girmiştik. Ağaçlar çiçeklerini dökmüş, mor salkımlar sonmuş. Bahçelerde ilkbahar çiçeklerinin yerini yaz gülleri, horoz ibikleri, cam güzelleri, sardunyalar almıştı. Boğaz sıtlığındaki siteleri, villaları, zengin ve seçkin semtleri, Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'ni çevreleyen görkemli apartmanlar, zevkli ve ışıltılı vitrinleriyle ünlü mağazaları, benzerlerine Amerika'nın ve Avrupa'nın büyük kentlerini rastlanabilecek zarif, pahalı restoranları, kafeleri, diskoları gezdirmişti bana. Buralarda adımını ilk kez attığı bir yerde olsa kendini evinde hisseden bir hali vardı. Bazen bir bahçede, bir kır kahvesinde oturuyorduk. Bazen orta halli görünen bir semtte, özensiz ve zevksiz binaların arasında sıradan görünümlü bir kapıdan içeri giriyor ve kendimizi çok güzel bir iç avluda, yeşillikler ve çiçekler arasında serpiştirilmiş masalarda yemek yerken buluyorduk. Beni şehirle şaşırtmak, büyületmek istiyordu sanki. Tanıdıkça, keşfettikçe kendisini de şaşırtan, büyüleyen şehirle. Bu bizim İstanbul diyordu. Bir de öteki İstanbul var. Bakışlarının derinliğine yakışmayan, bazen yaşından çok büyük, hatta bilmiş konuşmalarıyla uyuşmayan, nereden kaptığı belirsiz, sıradan bir sol söylem tutturmuştu. Dünyadaki bütün kentlerin iki, üç, birçok yüzü vardır. Derin, hele de az gelişmiş ülkelerde Meksiko City'yi, Buenos Aires'i, Rio de Janeiro'yu, Kahire'yi görseydin, oralar İstanbul'dan beterdir. Direniyordu, inatlaşıyordu. Beter ama farklı. İstanbul'un bir yüzü ötekine yapışık. Bir İstanbul ötekinin içinde, ortasında, hem apayrı hem iç içe, Boğaz tepelerinin denize bakan yamaçları, siteler, konaklar, villalar, karaya dönük yüzü varoşlar, gecekondular, mezbeleler, çöplükler. Öteki İstanbul bizi kuşatıyor ve kuşatma giderek daralıyor. Bu da pek görülmedik bir durum değil. Tanıyınca anlayacaksın. Bana olağanüstü bir şeyler gösterdiğini, şaşıracağımı, etkileneceğimi sanıyor, istediği etkiyi yaratamadıkça huysuzlanıyordu. Bütün bunların ilgi alanıma girmediğini söyleyemiyor, peşi sıra sürükleniyordum. Sıra, şehri kuşatmış ya da şehrin ortasına yerleşip, ana kenti yutmaya başlamış gecekondu mahallelerine, varoşlara, doğudan, güneydoğudan, Anadolu'nun dört bir köşesinden akın akın gelip, kenti gettolarına kapanan, orada köylerindeki gündelik yaşamı sürdürerek şehri uzaktan bakan, insanların yerleştikleri semtlere, mahallelere gelmişti. Absürt, senaryolu, hızlı çekim bir film seyrettirir gibi kendi İstanbul'unu, daha doğrusu tanıdıkça çarpıcı çelişkileriyle kendisini de şaşırtan, korkutan, büyüleyen kenti göstermeye çalışıyordu bana. Bizim İstanbul dediği yerlerde ne kadar rahat, ne kadar kendi iklimindeyse, öteki İstanbul diye adlandırdığı yerlerde o kadar gergin, heyecanlı, huzursuzdu. Şehrin öteki yüzüyle neden ilgilendiğini sormuştum bir gün. Umut'un izini sürerken yolum düştü demişti. Bir de rehberim var. Seni onun evinin olduğu tepeye de götürmeliyim bir gün. Rehberi ilk karşılaştığımız gün yanında gördüğüm taşralı taburlu delikanlı olmalıydı. Ah şu halk çocuklarına meraklı kibar aile kızları. Kardeşim Maria'nın da olmuştu böyle bir dönemi 16-17 yaşlarındayken. New York yakınındaki villamızın bahçe işleriyle uğraşan, okur yazar olduğu kuşkulu yakışıklı menez delikanlıya tutulmuştu da kıyametler kopmuştu evde. Olan zavallı çocuğa oldu, işten kovuldu. Maria'na ardından gitmeyi denemedi değil ama başaramadı. Bir süre sonra da her şey unutuldu. Şimdi babamın müşterilerinden antika meraklısı zengin bir Yunanlı iş adamı ile evli. Biri kız, biri oğlan, iki çocuğu var. Adamın restoran zincirinin adı da garip bir ironiyle Konstantinopolis. O gün Beşiktaş'ta buluşup bir halk otobüsüne biniyoruz. Arabasını neden almadığını düşünüyorum. Dikkat ettim, gecekondu mahallelerine, yoksul semtlere giderken otomobilini kullanmak istemiyor. Kendince bir nedeni olmalı. Haziran ayı ama hava bulutlu, biraz da serin. Son duraktan önce inelim. Son durakta polis kontrolü var bugünlerde. Orada burada bomba patladıkça, gösteri yürüyüş yapıldıkça polis buraları basar diyor. Nelerden söz ettiğini pek anlamasam da ses çıkarmıyorum. Zaten neden peşine takılıp buralara geldiğimi de bilmiyorum. Herhalde Erguvan kapısını bulunacağı son yer bu sevimsiz gecekondu mahallesi olurdu. Uzun boylu, ince yüzlü, bıyıklı adamların oturduğu bir kahveye giriyoruz. Henüz erken, kahve tenha. Sabahın bu saatinde sözlerini pek anlayamadığım avaz avaz bir şarkı çalıyor. Sokağa bakan pencerelerden birinin önündeki masaya oturuyoruz. Çay ısmarlıyor, bir parça da limon. Limon yok, Ne yapalım? Limonsuz içeriz. Tedirgin, sinirli, huzursuz bir hali var. Yüzü solgun, bakışları ışıksız. Belli ki gece iyi uyumamış. İnce belli, cam bardakta gelen çayı sinirli ve sürekli tekrarlanan hareketlerle karıştırıyor. Oysa şeker atmamış. Bardağın yanına konmuş üç kesme şekeri özenle masanın üstüne bırakmıştı. Vücuduna yapışan siyah tişörtü, siyah bluzunu, buğday rengi düz saçları, omzuna astığı ve otururken bile omuzundan indirmediği büyücek siyah çantası ile İstanbul'un ortasındaki bu Anadolu kahvesinde çevreyle garip ve şaşırtıcı bir uyum içinde. Birden uyumun ondan değil, mekandan kaynaklandığını fark ediyorum. Hiç kimsenin yadırganmayacağı, kimsenin kimseyle ilgilenmediği ya da ilgilenmez göründüğü, sanki her şeyi kanıksamış, artık hayret edeceği hiçbir şey kalmamış bir yer. Buraya ilk gelişin değil galiba diyorum. Ne bulacağını, neye varacağını düşünüyorsun derin. Konuşmalarımız farkına bile varmadan Türkçe'ye dönmüş, birbirimize artık sen diyoruz. Haklısın, ilk gelişim değil. Pek sık olmasa da birkaç kez Kerem Ali ile burada buluştuk. Burası onun semti. Ne aradığımı biliyorsun Teo. Ama aslında aradığım Umut'un gerçeği mi, babamın gerçeği mi, yoksa kendi gerçeğim mi bilmiyorum. Tıpkı senin kapın gibi. Bir zamanlar varsa bile varlığı asla kanıtlanamayacak, bulunamayacak bir kapı mı gerçekte aradığın, yoksa bambaşka bir şey mi? Üstelik de bulsan ne olur, bulmasan ne olur? Artık o kapıda, o kapıdan geçecek kimse de olmadıktan sonra. Susuyorum, cevap vermiyorum. Bana haksızlık ettiğini, kendi çözümsüzlüğünü bana da yüklediğini düşünüyorum. Ne alakası var? Benimki bilimsel bir arayış. Bulsam ne olur, bulmasam ne olur diye düşünsen bilim olmaz. Peki ya haklıysa, Konstantinopolis'in bilinen sur kapılarına bir yenisinin eklenmesinin kime ne faydası var? Umut'un fotoğraflarını aldım diyor, affedileceğini bilen, yine de yaltaklanmaya çalışan suçlu çocuk edasıyla. Biliyorum. Ülkü'nün o resimleri bana daha önce neden göstermediğini de anladım. Fark etmiş olmalısın. Neyi? Umut'un gözlerini, bakışlarını daha doğrusu. Peki. Ülkü, gözlerin Umut'un gözleri diye mırıldandığında anlamalıydım. İçime kötü bir duygu yayılıyor. Tanımadığım, rastlantı ile ilişki kurduğum insanların özel hayatlarını, özel tarihlerini, mahremiyetlerine girmeye zorlanmanın huzursuzluğu. Bu kız, kişisel dramını, özel saplantılarını aşmak, kendi gerçeğini aramak, bilmediği sulara açılmak için benim gelmemi beklemiş bunca zaman. Umut'un peşinde, Derin'in peşinde zaten yeterince zaman kaybettiğimi, bir türlü kendi esas işime, araştırmalarıma başlayamadığımı düşünüp öfkeleniyorum. Günlerdir İstanbul'a aşınıyoruz. Kentin bana göstermeye, tanıtmaya çalıştığı yüzü ilgimi çekmiyor. Burasının Konstantinopolis'ten biri bir çelişkiler yumağı olduğunu, kendine doğru gelen herkesi çekim alanına soktuğunu ve kendi içinde erittiğini biliyorum. Bin yıllar boyunca sınırlarından içeri ayak basan herkesi kucaklayan, yutan, ama özümsemeyen, kendi potasında eritmeyen, bir mozaiğin parçaları gibi ayrı tutan, herkes onu sahiplenmeye çalışırken, aslında kimsenin olmadığı veya herkesin olduğu için, tarihinin hiçbir döneminde kimseye teslim olmayan kent. Neyi anlamalıydın derin? Soruyu sorar sormaz, aslında cevabı bildiğimi fark ediyorum. Umut gerçekte kimdi diye sormuştun. Fotoğrafları bulup da beni aradığın gün hatırlıyor musun? Ben de aylar önce aynı soruyu Ülkü'ye sormuştum. Gözlerin Umut'un gözleri demişti bana. Sen yaptığın iş gereği ayrıntıları kaçırmayan biri olmalısın Teo. Benzerliği fark etmişsindir. Hangi benzerliği? Türünden vakit kazanmaya yönelik kaçamak bir cevap vermeye hazırlanırken vazgeçiyorum. Evet diyorum. Evet, eğer fotoğrafların yarattığı bir yanılgına ibaret değilse bakışlarınız benzeşiyor. Ama bu neyi kanıtlar ki? Gördüğüm binlerce Meryem veya İsa tasvirinin de benzer bakışları vardı. Hiç numara yapma Teo. Bu neyi kanıtlar ki derken bile aslında ne demek istediğimi pekala anladığını belli ettin. Sürekli karıştırıp durduğu, soğumaya yüz tutmuş çayını bir yudumda bitirdikten sonra insanı şaşırtan ve irkilten düz mantığı, romantik genç kısabasıyla çatışan pervasız gerçekçiliğiyle bu şunu kanıtlar ki Umut'la ben büyük olasılıkla kardeştik diyor. Söylediklerini kendisini de ilk kez yüksek sesle dile getirdiğini ve benimle paylaştığı anda gerçek anlamına vardığını seziyorum. O zamana kadar bir başkasının kaderi, bir romanın, bir filmin konusuymuş gibi düşündüğü hikaye o anda artık onun gerçeği, onun kaderi oluyor. Bulsan ne olur, bulmasan ne olur diyerek Erguvan kapısının peşinde koşmamı küçümsemesinin hıncını çıkarmak için. Böyle olması neyi değiştirir ki diye soruyorum. İkisi de öldükten sonra demek istiyorsun değil mi? Ne Umut ne de babam için artık hiçbir şey değişmez, doğru. Ama benim için hala çok şey değişebilir. Babam biliyor muydu Umut'un kendi oğlu olduğunu? Bu sorunun cevabı mesela o kadar çok şeyi değiştirir ki. Babamla benim aramda durup ekliyor, ölmüş bile olsa. Bu soğuk, sevimsiz, kasvetli kenar mahalle kafesi içimi büsbütün karartıyor. Önce buradan çıkalım diyorum. Bu havada buraya takılıp kalmayalım. Boğaza inip deniz kenarında bir yere oturalım. Bebeğe indiğimizde bulutların dağıldığını, gökyüzünü ve denizin masmavi pırıl pırıl parladığını görüyoruz. Denize bakan cam mekanların ardında hafif bir müzik eşliğinde espresso kahvelerimizi ve Fransız konyaklarımızı yudumlarken sabahki gerginliğinden sıyrılmaya başlayan genç kızı seyrediyorum. Biraz önce gecekondu semtindeki mahalle kahvesiyle uyum içindeydi. Şimdi bu lüks kafenin bir parçası gibi. Uyum yeteneğimi, hiçbir yere ait olmamak mı anlayamıyorum. Yanılıyor olabilir miyim Theo diye soruyor kaldığı yerden sürdürerek. Ne diyorsun? İçin ne diyor? Duyguların, sezgilerin? Bu sorunun doğru cevabını bir tek ülkü verebilir, biliyorum. O da kaçtı buralardan. Ne zaman döneceğini de Allah bilir. Bir gün bu soruyu soracağımı sezdi ve kaçtı. Üstelik içimden bir his, bütün bu ilişkilerde Umut'la ilgili gerçeğin buzdağının suyun üstünde kalan kısmı olduğunu söylüyor. Derinlerde daha çok şeyler var, babamı ölüme götüren şeyler. Babanı çok mu severdin Derin? Evet, çok. Çocukluğumdan beri hayatımdaki tek önemli ve anlamlı ilişkiydi babam. Farklı bir insandı, yakışıklı, tutkulu, güçlü, kararlı. Ondan etkilenmemek, aşık olmamak mümkün değildi. Ülküyü anlıyorum, kızıyorum biraz ama anlıyorum. Ben de aşık olabilirdim babama. Bunun için kimse onu suçlayamaz. Ama sezgilerin doğruysa, Umut babamın oğluysa, babam da, Ülkü de son anda söyleyeceğini söylemekten vazgeçip susuyor. Babam da, Ülkü de beni kandırdılar gibi bir şey söylemek istiyor sanırım. Yüzünden bulutların arasından çıkan güneşin kızıllığı içiyor. O anda tasvirlerdeki Madonna'lara değil, aşk acısı çeken tutkulu bir kadına benziyor. Kızın ilk kez cinsellik ötesi görünümünden sıyrıldığını, dişi olduğunu düşünüyorum. Ya da ben onu ilk kez böyle görüyorum. Masanın üzerinde piyano çalar gibi oynattığı porselen şeffaflığındaki ince zarif parmaklarına dokunmak, elini okşamak istiyorum. O gün uzanıp elini tutsaydım, parmaklarımızdan geçip bedenlerimizde dolaşacak sıcacık akımı içimizde hissetseydik, ona bir şeyler söyleseydim ya da sadece sussaydım, belki de daha sonra her şey hepimiz için çok farklı gelişecekti. Bir an, bir söz, bir bakış, bir hareket ya da bir gecikme bazen tarihimizi ve talihimizi nasıl da değiştiriverir. Ona dokunmak, yaklaşmak, onu sevmek, aşık olmak geldi içimden ama yapamadım. Kadınlarla ilişki kurmak da beceriksizimdir. Aslında isteksiz ve niyetsiz demek daha doğru olur. Karım boşanmamızdan bir süre önce üniversitede bir sürü güzel ve akıllı kızın etrafında döndüklerini ama onlara bile ilgi göstermediğimi söyleyerek beni şaşırtmıştı. Buna memnun olmalısın. Bütün kadınları kocalarının çapkınlıklarından şikayet ederler demiştim. O zaman iyice kızmış, bağırmaya başlamıştı. Bana olan aşkından, sadakatinden değil ilgisizliğin. Farkında bile değilsin de ondan. Çünkü sen bir hadımsın. Haksızlık bu. Ne zaman istersen yatmıyor muyuz? Evet, doğru. Talep geldiğinde vazifeni ihmal etmiyorsun. İyi kötü başarıyorsun da. Ama lütfen açık sözlü ol. Böyle bir ilgin, cinsel isteğin, tutkun var mı senin? Hatırla bakalım, en son ne zaman yattık? Seviştik değil, yattık demişti. Haklıydı. Bir eksiklik gibi gelmiyordu bana ama cinselliğin hayatımdaki yerinin fazla olmadığını biliyordum. Karımın bir psikoloğa başvurmam gerektiği yolundaki uyarılarına ve ısrarlarına aldırmadım. Psikoloğa ne anlatacaktım? Annemi bit pazarındaki atölyede genç ve yakışıklı marangoz ustasıyla sevişirken nasıl gözetlediğimi mi? Annem en ayıp sözcüklerle kendisine neler yapılmasını istediğini inleyerek sayıp dökerken adamın orospu, orospu diye tısladığını mı? Kocan olacak ibni derine sokamıyor mu diyerek babama aşağıladığını mı? Rüyalarında annemi çıplak görüp arzuyla boşaldığımı mı? Psikologlar böyle ipuçlarını bayılırlar. İkonolara, Meryem tasvirlerini, mozaik panolardan büyülü gözlerle bakan azizelere tapınılır, hayran olunur ama aşık olunmaz. Onlar tensel tutkunun, aşkın değil, inancın ve estetik yücelmenin nesnesidirler. Derin, San Vitale'deki o muhteşem mozaikte İmparatorçe Theodora'nın solundaki ikinci Nedim'iydi benim için. Ne kadar uzak, donuk ve gerçek dışıysa o kadar büyülü ve etkileyici. Onu etten kemikten gerçek bir kadın gibi arzulamayı, onunla sevişmeyi, yatmayı düşünemezdim. Oysa o gün tanıştığımızdan beri ilk kez genç kız bir tasvir değil, etten kemikten bir dişi gibi görünmüştü gözüme. Elini uzansam, elime sımsıkı sarılacağını, benimle bir ilişkiye hazır olduğunu, bunu istediğini de sezmiştim. İçime işlemiş cinsel tabular, her birleşmeden önce yaşadığım başarısız kalma korkusu, gözlerimin önünden, kafamdan söküp atmaya çalıştığım bir resim, yarı karanlıkta annemin fil dişi vücudunun kıvranışları. Bir de babasından söz ederken kullandığı aşık olma sözcüğünün çağrışımları. Ona uzanamamıştım, korkmuştum. Boğaz tepelerindeki erguvan ağaçları çiçeklerini döktü. Büyük adanın mimozaları kurudu. Dört bir yana dağılmış çingene çiçekçilerin ebem kuşağı tezgahlarında pembe mor sümbüllerle bahar nergislerinin yerini karanfiller, güller, Hüsnü Yusuflar almaya başladı. Manavın tezgahında can eriğiyle çağlalar yerlerini vişneye, kayısıya, şeftaliye bıraktılar. Gökyüzünün süzülmüş pırıl pırıl mavi ışığı belli belirsiz sararmaya başladı. Her rengini, her kokusunu, çiçeğini, yaprağını, rüzgarını doyasıya yaşadığım ilkbahar şehirle derin arasında geçti gitti. Kendimi araştırmalarıma bütünüyle veremiyordum. İtiraf etmekten çekinsem de Erguvan kapısında duyduğum büyük ilgi ve ilk heyecanım sanki dağılmıştı. Çalışmalarıma daha sıkı sarılmak için bir dış etkiye ihtiyacım vardı. Konuyu Profesör Mete Ünsal'a açmaya, birlikte çalışmayı önermeye karar verdim. Onun her zaman parlak fikirleri, dahiyane sezgileri vardır. Mete, araştırmamı umduğumdan büyük ilgi gösterdi. Bir bakalım neresinden tutabiliriz. Önce aynı döneme ait el yazmalarını taramalıyız. Bazen araştırmacıya tarih yardım eder. Bakarsın bir ipucu buluruz. Sonra ona çok yakışan buruk mizahıyla ekledi. Herkesin kapıları, umutları, değerleri yıkıp küpünü doldurmakla meşgul olduğu şu adi şehirde izi bile kalmamış bir kapıyı bulma şerefi de biz enayilere ait olsun bakalım. Şimdi düşünüyorum da araştırmayı Mete ile paylaşmak istememin asıl nedeni bilimsel ve yerel destek ihtiyacı kadar Derin'in babasının evinde kiracı olduğum kadının, onun öldürülen oğlunun soru işaretleriyle, gizlerle, garip rastlantılarla dolu hikayelerinin ayrıntılarını öğrenme merakıydı. Mete Ünsalan, babamın büyük atadan çocukluk arkadaşıdır demişti Derin. Mete'ye sorduğumda, ah evet dedi, arınlarla bahçe komşusuyduk. Senin anlattığına göre sizin köşk iskeleye daha yakınmış. Bizimkiler nizam tarafına doğruydu. Neden öldürüldü? Faili meçhul, yani işin içine rufailer karışmış. Neler karışmış? Ulan hani Türkçe biliyordun sen? Boynumu büktüm. Bu beni aşar abi. Deyimi ara sıra açtığım televizyondan öğrenmiştim. Hah şöyle, gelişme kaydediyorsun, aferin. Yani işin içinde muhtemelen devletin gizli servisleri falan var. Arı Murat önemli görevler yüklenmiş biriydi. Öldürüldüğü günlerde kulağımıza geldiği kadarıyla Paris'te bir basın konferansında birden sapıtmış. Devletin resmi çizgisinin, resmi propagandanın dışında kalan gerçekleri anlatıvermiş. Hangi gerçekleri? Kirli işleri, devlete çalışan kiralık katilleri, devletin derinliklerindeki güçlerin keyfi uygulamalarını falan. Tam bilmiyorum ama Arın çok şey bilen adamdı. Hatta bu konuları pek konuşmazdık ama bana sorarsan bazı derin işlerde, komplolarda falan parmağı da vardı. Yürütülmesinde olmasa bile en azından planlanmasında. Peki evinde kaldığım kadın, onun ilişkisi neydi Derin'in babasıyla? Fazla bir ilişkileri kalmış olduğunu sanmıyorum. Bizim gazetelere göre Paris'te cinayet gecesi ülküyle yemek yemiş. Kadın orada bir Fransız gazetecinde çalışıyormuş. Eski bir komünist. Şu rezil medyanın arayıp da bulamayacağı türden bir hikaye. Bana sorarsan Arı'nın öldürülmesiyle o kadının en küçük bir ilişkisi yok. Gerçeği istersen Ülkü, Arı'nın gençlik aşkıydı. Kadın onu çok sevdi, bildiğim kadarıyla. Arın gibileri tuhaftır. Kasılmaktan, büyük işlerden, aşka falan zaman ayıramazlar hayatlarında. Sanki devlet adamı olmak için doğmuştu. Bir anası vardı, komşumuz oldukları için iyi hatırlıyorum. Küçük dağları ben yarattım, büyük dağda tanımam türünden bela bir kadındı. Hırsın sonu yoktu kadında. Oğlunu öyle orta sınıf, basit kızlara yem etmek niyetinde değildi. Neyse, zavallı Arın iyi çocuktu. İktidar çarkının kurbanı oldu. Peki bir dakika dur. Seni bizim iç işlerimiz, milli konularımız neden bu kadar ilgilendiriyor bakayım? Yoksa sen Derin'le ilgileniyor olmayasın? Onunla ilgileniyorum ama senin düşündüğün anlamda değil. Ha, iyi, burası Türkiye. Kahpe Yunan'a kız verecek halimiz yok. Sonra düşünceli, belki de biraz kederli bir sesle ekledi. Şaka bir yana, keşke ilgilensen. Derin için endişe ediyorum. Kızı bebekliğinden beri tanırım. Boktan beri işlerin içinde galiba. Seninle ilk karşılaştığımız gün, hani otelde, yanındaki delikanlıyı, şu afilli varoş çocuğunu hatırlıyor musun? Silahlı külahlı, sözde devrimci lümpen gruplardan birindenmiş. Kızın onların arasında ne işi var? Benden rica etti Turgut'la randevu ayarlamam için. Kıramadım. Arının hatırı var. Onların arasında nasıl düşmüş, ne olmuş bilmiyorum. Ülkü dediğiniz kadının, yani ev sahibimin öldürülmüş oğlunu nasıl öldürdüğünü araştırıyor bildiğim kadarıyla. Buradan giderek babasıyla, babasının öldürmesiyle ilgili ipuçları yakalayacağına inanıyor. O yanındaki delikanlının kardeşi de Umut adlı çocukla aynı yerde vurulup öldürülmüş. Becerebilirsen kıza sahip çık. Babasına çok bağlıydı. Annesi dünyaya ilgisiz bir kadındır. Laf aramızda, içki şişesinden başka bir şey görmüyor gözü. Arın öldüğünden beri büsbütün beter oldu. Kızın akıllı uslu birine ihtiyacı var. Babasını yerinde alabilecek, onu buralardan alıp götürecek birine. Her şeyi, acıyı bile mizah ve şaka sosuna bulamayı başaran Mete, o gün düşünceliydi, ciddiydi. Biz kapımızı aramaya bakalım dedi. Bu topraklar, bu coğrafya Bizans'tan beri çocuklarının kanıyla beslenir. Unutulmuş, viran sur kapıları zararsızdır oysa. Babamın sözlerini, derinin bu ülke çocuklarını yiyor demesini hatırladım, ürperdim.